Ayrım 10. Türkiye'de gerici akımlar ve nurculuğun iç yüzü. Doktor Çetin Özek. Sayfa 139. 2. Gerici akımlar. Yeni Türkiye'nin kuruluş prensipleri kendisine reaksiyoner çevreleri yaratmakta gecikmemiştir. Meşrutiyetin İslamcıları yeni düzene karşı eski tezlerini tekrarlarken, değişen ideolojiler onlara yeni bazı tezler ileri sürebilmeleri imkanını da hazırlamıştır. Mesela saltanatın kaldırılması, hilafetin ilgası, cumhuriyetin ilanı bu çevre için yepyeni problemler olarak gözükmüştür. Hepsi yenilik düşmanı olmak, laik sistemi benimsememek bakımından ortak noktalara sahiptirler. Yeni Türkiye'nin dayandığı aydınlık kurallar, gerici çevreleri ve çıkarını gericilikte bulan diğer grupları korkutmuştur. Bunlar devrim tarihimiz içinde daima birlikte hareket etmişlerdir. Bu bakımdan gerici diye isimlendirdiğimiz kimseler sadece teokratik sistem taraftarları değildir. Gerçekte teokratik düzeni benimsemiş olmasa dahi çıkarı icabı onları destekleyenler de gerici olarak isimlendirilebilirler. Gerici çevreler saltanatın kaldırılmasından sonra seslerini yükseltmişler ve milli mücadelenin birliğini çatlatan ilk düşünceleri yaratmışlardır. O tarihten sonra gerici-devrimci çekişmesi başlamıştır. Devrim tarihimiz bu çekişmenin canlı örnekleriyle doludur. Özellikle çok partili hayata geçiş, bu çekişmeye yeni yeni tezler getirmekten geri kalmamıştır. Gelenekçilerin ileri sürdükleri tezler, zamana göre değişmiştir. Fakat devamlı olarak laik cumhuriyetçi düzene karşı çıkmışlar, siyasi ve toplumsal hayata etki yapabilmek amacıyla çalışmışlardır. Gelenekçi çevre, düşünce akımı şeklinde görüldüğü gibi bazen fiili olaylar ve saldırılar yaratmaktan da geri kalmamıştır. Bu kısımda kısa olarak yeni Türkiye'nin toplum hayatı içinde gelenekçi görüşleri ve bu görüşlerde dayanan olayları belirtmeye çalışacağız. Yeni Türkiye Devleti'nin kuruluşundan hilafetin ilgasına kadar olan devrede gerçekleştirilen olaylar, devrimcilerin ve İslamcıların fikirlerini açıklayabilmeleri bakımından çok elverişli bir devredir. Toplumun alışılmış değerleri yerlerini yenilerine bırakmakta, bütün İslami teokratik müesseseler birer birer yıkılmaktadır. Bilhassa saltanatın ilgası, cumhuriyetin ilanı ve hilafetin kaldırılması karşılıklı fikir tartışmalarına yer vermektedir. Bu olaylarla ilgili fikirleri incelemek, Türkiye'nin bu kuruluş yılları içindeki gelişimini, toplumsal yapısını göstermek bakımından önem taşımaktadır. Saltanatın kaldırılışı Büyük Millet Meclisi'nde hararetli tartışmalara sahne olmuştur. Şunu belirtmek gerekir ki, çoğunluk saltanatın kaldırılmasından yanadır. Sadece dayandıkları gerekçeler farklı farklıdır. İslamcılar teokrasiyle sıkı sıkıya kaynaşmış olan saltanatın monarşinin kaldırışını İslami esaslara dayandırırken, devrimciler daha ziyade siyaset prensipleri üzerinde durmaktadırlar. İlk fikir çatlakları daha sonra derinleşecek ve amaçta da ayrılacaklardır. Saltanat konusunda İslamcıların düşündükleri. İslamcı cereyanı temsil eden Rasi Efendi, saltanatın kaldırılmasının lehinde konuşan ilk milletvekili olmuştur. Rasi Efendi'nin inancına göre, hilafet artık İstanbul'un değil, Büyük Millet Meclisi'nin şahsiyetinde şekillenmektedir. Tevfik Paşa'nın, alemi İslam'ın kendileriyle birlik olduğunu iddia etmesi komiktir. Zira Ankara hükümeti, gayeleri arasında hilafetin kurtarılmasını da saymıştır. Saltanat 1876 anayasa paçavrasına dayanmakla bu memleketi malikane addediyor ve içerisinde oturanları da mevaşi hükmünde ondan ona irsen intikal ettiriyor. Bu şekildeki bir kanunu esası papalık Avrupa'sının Hristiyan telakkisinden aynen aktarılmıştır. Anayasa padişahın mutlak sorumsuzluğunu kabul etmiştir. 1876 anayasasının bu hükmü şeriate aykırıdır. Halbuki ahkam-ı şer'iyemiz her reisin rai ve gözettiğinden mesul olduğunu beyan etmiştir. Durum böyle olduğu halde 1876 anayasası padişahı gayri mesul ve mukaddes olarak kabul etmektedir. Halbuki şeriatte mukaddes kelimesi yalnız zat-ı celili alaya ıtlak edilebilirdi. Halbuki bu millet böyle kelimeler altında kendisini ezdirmek istememektedir. Saltanatın irsen intikali de şeriate aykırıdır. Ahkam-ı şer'iye makamı riyaseti işgal edecek, riyaseti İslamiye'yi işgal edecek zatın evsaf ve şeraiti tespit edilmiştir. Saltanatın ve hilafetin irsen intikali ise, saltanat ve hilafeti elinde bulunduran şahsın şeriate göre gerekli şartlara sahip bir kimse olmasını önlemektedir. Artık dini ve siyasi kudret, Büyük Millet Meclisi'nde birleşmede şekillenmektedir. Aynı zabıt ceridesi sayfa 270 ila 273. Rasih Hoca'nın bu fikirleri Diyarbakır mebusu Fevzi Bey tarafından da tekrarlanmıştır. Fevzi Bey'e göre de makam-ı hilafet taht-ı esarettedir ve esarette olduğu için onu ancak meclis muhafaza edebilir. Saltanat devrinde kılınmış olan cuma namazları dahi gayrimeşrudur. Aynı zabıt ceridesi sayfa 277. Halife ve sultan olan Vahdettin, dine de ihanet etmiş ve Hristiyan düşmanlarla anlaşmıştır. Öyleyse onun vücudunun ne gereği kalmıştır? Onun ve Tevfik Paşa'nın alemi İslam'dan bahsetmesi, alemi İslam için bir zuldür. İstanbul'daki halife, İslam alemiyle ilgili olmayıp papaz Feru ile ilgilidir ve halifelik sıfatı kalmamıştır. Hilafet de her idarede Büyük Millet Meclisi'nindir. Aynı zabıt ceridesi sayfa 277. Artık Vahdettin'in adı hutbelerde okunmamalıdır. Çorum mebusu Haşim Bey'in teklifi. Aynı ceride sayfa 276. Halife gayrimüslim Nasır'ın hamisi olmuştur. Hacı İlyas Sami Bey bu halifeye biat ettiği için sağ eline nefretle bakmaktadır. Sultan ve halife olan zat İslam'ı esaretten kurtarmak için gereken çabayı göstermemiş, saltanatı hayvankârisinde devam edip gitmiştir. Şer'an milleti tefrikaya götürmüş fakat İslam buna aldanmamıştır. Hacı İlyas Sami Efendi'ye göre bu halife değil, bu herif sügür ve suduru İslam'ı muhafaza kadir olması şarttı ki bu şahsiyeti leime için değil. Nezih bir adam bile olsa mukadderat-ı hükümeti, mührü, babalisi, sadrazamı hepsi şu kayda tevafuk etmediğinden hilafı meşrudur. Aynı ceride sayfa 280 ila 281. Bu bakımdan bu işe bir hatime vermek zamanı gelmiştir. Aynı zabıt ceridesi sayfa 281 Hacı İlyas Sami Efendi'nin konuşmasından. İslamcı cereyan, Dürrizade'nin milli hükümet aleyhindeki fetvasını da cerh etmeye çalışmışlardır. Dürrizade işgal altındaki bir memlekette bulunan bir Şeyhülislam'dır. Bu bakımdan verdiği fetvanın hükmü yoktur. Bu bakımdan Ankara hükümetinin hareketi saltanata karşı bir isyan olarak kabul edilmemek gerekir. Ankara hükümeti gerçek manada saltanatın ve hilafetin haklarını millet adına korumak için mücadeleye atılmıştır. İslam alemi ve milletleri de bunu anladıkları içindir ki Ankara hükümetini desteklemişlerdir. Halbuki hilafet ve saltanat makamını işgal eden herif bunu anlamamış ve İslam'ı koruyan bir kuvveti isyan ve ihanetle suçlandırmıştır. Bu sebeple de İslam'a karşı gelmiş olmaktadır. Bu sebeple istiklali milleti, vatanın istihlası ve makamı hilafet ve saltanatın istihlasını umde addeden Büyük Millet Meclisi'nin meşruiyetine karşı kavlen, fiilen isyan edenleri cezalandıran Hiyanet-i Vataniye Kanunu'nun Vahdettin hakkında da tatbiki gerekmektedir. Aynı zabıt ceridesi sayfa 284 Mümit Efendi'nin konuşmasından. Bu bakımdan milletin, devletin şekli hakkında karar vermesi gereklidir. Erzurum mebusu Nusret Efendi de imamet esaslarına dayanarak saltanatın ilgasını savunmaktadır. İslamiyet'e göre bir ülke üzerinde iki imam mevcut olamaz. Olursa bunlardan birinin katli vaciptir. Halbuki memleketimizde hilafet daima şer'i esaslara aykırı hareket etmiş ve imamet vazifesini görememiştir. Daima siyasete, menfaatlere alet edilmiş ve alemi İslam'ın parçalanmasına sebep olmuştur. Bu sebeple bize bir imamın nef'i nesli amelen vaciptir. Evvela Seriri hilafetinde padişahım diye iddia eden, mücerred hilafet davasında bulunan bu şahsı merkumu halletmek, ondan sonra hacr etmek lazımdır. Hacr, istilahı fıkhidir. Aynı zabıt ceridesi sayfa 288 ila 290 Nusret Efendi'nin konuşmasından. Devrimcilerin tezi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devrimci mensupları fikirlerini daha modern ve gelişimci ilkelere dayamıştır. Bunlar için saltanatın şeriate aykırılığı önemli değildir. Türkiye'de millet denilen bir varlık ve şuuru teşekkül etmiştir. Bu varlık kendisini hain olan bir sülaleye istismar ettirmemek kararındadır. Millet hadisesi 1921 Anayasası'nda kendisini ortaya koymuştur ve saltanatı kaldırarak bir devrim yapmak, Kurtuluş Savaşı'nın gerçek anlamıyla ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Artık Osmanlı saltanatı değil, millet saltanatı hakim olacaktır. Saltanatın kaldırılması konusundaki tartışmalar, meseleleri laik açıdan yorumlayan devrimcilerin içlerini dökmeleri için iyi bir fırsat olmuştur. Tartışmalar sırasında en heyecanlı ve milli hakimiyeti savunur konuşmaları Hüseyin Avni ve Rıza Nur Beyler yapmıştır. Hüseyin Avni Bey'e göre Türkiye Büyük Millet Meclisi, halkı mazideki sisteme isyan etmiştir. Türk ulusu bir inkılaba doğru gitmektedir. Millete çok az hak bahşeden kanuni esası engeli artık ortadan kaldırılmalıdır. Yaşamak hakkını felaketten, sefaletten almış bir millet doğmaktadır. Mukadderatına hakim olan millet bu inkılabı vücuda getirmiştir. Millet yaptığı bu davanın kutsiyetini kadınlara kadar hazmettirmiştir. Düşünülmelidir ki Türkiye Büyük Millet Meclisi vatana hiyanet etsin, bunu kabul etsin. Efendiler, millet bunu kabul etmez. Aynı şekilde saltanatın hiyanetini de millet kabul etmemektedir. Millet İngiliz'in adaletinden, Fransız'ın medeniyetinden, İtalya'nın bilmem nesinden bahsederek beni zincire bağlayarak, beni ebedi mahkumiyetler içerisinde yaşatan kuvveti unutmamıştır. Tevfik Paşa telgrafında Büyük Millet Meclisi'nin adem icabeti ise cihanın müştak ve muntazır olduğu sulhü hakim bırakmaktadır demektedir. Hüseyin Avni Bey'e göre, sulh madem ki Ankara'nın vücudu ile kaimdir, öyleyse saltanatın vücuduna ne lüzum vardır? Türkiye Büyük Millet Meclisi hakkı meşru ve mesuliyeti Türkiye milleti şerefle kabul eder ve 23 Nisan'da kararını vermiştir. Meclis-i Ali devletin işini deruhte etmiş ve cihana göğsünü germiş, mukaddes davasını kanıyla ödüyor. Mesuliyet mi? Beşeriyette bizi kim mesul edebilir? Bizi mahvetmek, esir etmek isteyen kuvvetler mi? Beşeriyette bizi utandıracak hiçbir kuvvet yoktur. Hüseyin Avni Bey'e göre böyle bir mesuliyet varsa bu sadece meclisin mesuliyeti değildir. Aynı zamanda meclisi intihap edenlerindir, yani milletindir. Hüseyin Avni Bey millet vakası üzerinde durmakta ve Tevfik Paşa hükümetinin gayri hukukiliğini ileri sürmektedir. Tevfik Paşa gibi saltanat adamları Sevr Anlaşması'nı imzalayan kişilerdir. Şekli hazır dolayısıyla sadrazam sıfatını istimal için hangi mührü istimal ediyor? O mührü kimden almıştır? Hiçbir şeyden efendiler. O mühürler malikane kabilinden benim mülkümün tagassup edilmesi neticesinde kullanılan cinayet mühürleridir. O mühür ne bu tasallut ne? Meşrutiyet sıfatını verip tegallüp tahakküm ile amiriyetini iddia eden mühür bir de cinayet yaptı. Milletimin idam kararını mühürledi. Sevr ahitnamesi üzerinde duruyor. Hüseyin Avni Bey milli hakimiyetin saltanat ile birleşemeyeceğini de ifade etmiştir. Bu ifade anayasanın ek maddesindeki ve nisab-ı müzakere kanunundaki hükmün geçici bir müddet için konulmuş, günün şartlarına göre mecbur kalınmış bir taviz olduğunu belirtmektedir. Saltanata alışmış imparatorlar, haşmet mehaplar, hakimiyeti milliyeden canavar gibi korkarlar. Hakimiyeti eline geçirmiş olan bir milletin artık saltanata uyması, ona kanması imkanı mevcut değildir. Bunun aksinin tahakkuku ise gereklidir. Hakimiyeti milliyeyi bunlar tanır. Bunun hilafına olanlara karşı millete musallat olmuş beladır. Tevfik Paşa'nın vahdet-i idareyi teminden bahsetmesi de acayiptir. Türk milleti Ankara hükümetinin etrafında zaten bir vahdet meydana getirmiştir. İstanbul hükümeti bir varlık ifade etmemektedir ki onunla birleşip bir vahdetin varlığından bahsedebilsin. İstanbul'da bir hükümetin mevcudiyeti, oranın vahdet temin edecek bir kütlenin temsilcisi olduğunu ifade etmez. Artık Türkiye Büyük Millet Meclisi umde-i esasiyesini tespit etmiştir. İstanbul hükümetinin hilafet perdesi altında saltanat cinayetlerine kadar kapı açmak, memleketi zir-i zeber edecek bir hale getirecek gayrimeşru sıfatlar takınmalarına müsaade edilmeyecektir. Yeni hükümette ruhani veya cismani diye sıfatlar mevcut değildir. Hüseyin Avni Bey, yeni devletin hukuki teşekkülünü sonuçta şu şekilde ifade etmektedir. Kavi yüş şekilde bir devlet olmuş, millet hakkı isyanını istimal etmiş ve bir teşkilat-ı esasiye ile hutut-u esasiyesini tayin etmiş, bunları gördükten sonra atide yapacağı kanunlarla istediği şekil ve mahiyette yürüyebilecektir. Bu fikirler için bakınız aynı zabıt ceridesi sayfa 273 ila 276. Yeni Türkiye Devleti'nin siyasi, iktisadi ve hukuki kuruluş esas ve gayelerini açıklamak suretiyle saltanatın ilgasını savunan Hüseyin Avni Bey, kanaatimizce bir devrin kuruluşunda önemli rol oynamıştır. Histen uzak açıklamalarında hilafet ve saltanatın memleket ekonomisinde oynadığı rolü belirtmek suretiyle bu müesseselerin varlığını koruyamayacağını savunuşu bilhassa önem taşımaktadır. Saltanat bir istismar mekanizması olarak ifade edilmiş ve bu makamın toplum gelirini sırf dayandığı irsen intikal ve dini kudret prensipleriyle eline geçirmesi bu siyasi müesseselerin ekonomik vasfı olarak gösterilmiştir. Bundan çıkan netice şudur ki Hüseyin Avni Bey siyasi bir kural olarak milli hakimiyeti seçmekle buna uygun bir ekonomik düzenin de gerekeceğini kabul etmiştir. Milli hakimiyet prensibi ekonomik eşitlik ve refahı da icap ettirecektir. Milli bir hükümet mütegallibe, gasıp olmamak zorundadır. Modern devlette ferdin mülkünün malikane gibi tegallüp, tegassupu mümkün değildir. Türkiye bir devrim yolunda olduğuna göre ekonomik devrim de yapmak zorunluluğundadır. Milli hükümetin başarısı bu devrime bağlıdır. Hüseyin Avni Bey, kanaatimizce sözlerinden çıkan anlama göre bu gayeleri açıklamak istemiş ve yeni devrimci devletin ekonomik yönünü çizmiştir. Hüseyin Avni Bey, Osmanlı Devleti'nin son çağlarını da aynı ekonomik görüş açısından açıklamıştır. Bakınız, bir yarım müstemleke oluş tarihi. Milletin saltanata karşı bir isyan hakkı kullandığı, milletin saltanatlar için korkutucu bir kuvvet olduğu ve fakat onun şuurlanmasının gerektiği, insanlığın asgari bir takım yaşama şartlarının mevcudiyetini icap ettirdiği, devletlerin hududu esasiyesinin teşkilatı esasiye ile sınırlandığı, milletin kolektif direniş ve sorumluluğu, yeni bir devletin bu sıfatı ile atide yapacağı kanunlarla istediği devrimi gerçekleştirebileceği gibi Türkiye'de o zaman için yeni olan fikirler Hüseyin Avni Bey'in sözlerinde ifadesini bulmuştur. Millet Meclis üyelerinden Rıza Nur Bey de saltanatın ilgasını milli hakimiyet prensibine ve millet mefhumuna dayandıran kişilerdendir. 1921 Anayasası hakimiyeti bila kaydı şart sultandan almış ve millete vermiştir. Otokrat hükümet sistemi kalkmıştır. Şahıslardan, şahsiyetten ibaret hükümet kalmamıştır. Bir şahıs, keyfe mayeşa bu millet üzerinde hükmedemeyecektir. Kalkan bu hükümetin yerini bir halk hükümeti ve en ziyade halkın menfaini himaye edecek bir halk hükümeti teessüs etmiştir. Diyoruz ki, bu da Türkiye hükümetidir. Tevfik Paşa'nın 600 senelik bir hukuku saltanattan bahse hakkı yoktur. Tarih iyi tetkik edilirse görülecektir ki 600 senelik bir hukuku saltanat yok, 900 senelik bir hukuku millet vardır. Anadolu'da bir Türk milletinin varlığı hakikattir. Osmanlı saltanatı bu topraklar üzerinde hüküm sürüp münkariz olmuş saltanatlardan biridir ve şimdi o da münkariz olmaktadır. Yerini Türkiye devleti almaktadır. Aynı zabıt ceridesi sayfa 295-296. Hüseyin Avni ve Rıza Nur Beyler gibi Mazhar Müfit, Kazım Karabekir, Ali Fuat, Ali Fethi, İsmet, Rauf Beylerin ve Paşaların beyanları da aynı noktalar üzerinde toplanmıştır. Türkiye'de bir milletin teşekkül ettiği, temsil yetkisinin bu yeni devlete ait olduğu ve saltanatın bir mana ifade etmediği açıklanmıştır. Bu konuşmalar içinde konuşmasına tekadüm eden olaylar bakımından özellikle Rauf Bey'in konuşması önem taşımaktadır. Rauf Bey konuşmasında aynı zabıt ceridesi sayfa 285, İstanbul'daki saltanatın milli davalara hiyanetinden bahsetmiş ve Ankara'nın milleti temsil ettiğini ileri sürmüştür. Rauf Bey'in konuşmasının enteresan tarafını ise Atatürk nutkunda anlatmıştır. Saltanatın kaldırılmasından sonra Atatürk tarafından saltanat hakkındaki fikri sorulan Rauf Bey, Atatürk'e pederinin padişahın nanü nimetiyle yetiştiğini, kendisinin nankör olmadığını, padişaha muhafazayı sadakat borcu olduğunu ifade etmiştir. Bu hissi mütalasının dışında Rauf Bey, saltanat ve hilafet makamı gibi yüksek bir makamın ilgası, hüsranı ve felaketi muciptir demiştir. Bu beyanda bulunan Rauf Bey, kısa bir süre sonra Atatürk'ün kendisinden saltanat ve hilafetin ayrılması konusunda mecliste bir konuşma istemesi karşısında hiç itirazsız bu isteğe uymuş ve mecliste mezkür konuşmasını yapmıştır. Bak Nutuk 1962 sayfa 686. Saltanatın kaldırılması hakkındaki teklifi incelemek için meclis kararı ile kurulan müşterek encümen de kendisine başkan olarak Hoca Müfit Efendi'yi seçmiş ve müzakereler hemen hemen sadece bir nokta etrafında dönmeye başlamıştır. Hilafetin saltanattan ayrı olabilip olamayacağı meselesi. Şeriye encümeni azaları, hocalar, Mustafa Kemal'in deyimiyle hilafetin saltanattan münfek olamayacağını maruf safsatalara istinad ettirerek iddia ettiler. İleri sürdükleri şer'i esaslara göre siyasi ve dini otoritenin bir elde birleşmesi gereği ve saltanatın kaldırılması halinde hilafetin durumunun şeriate aykırı olacağıydı. Görüldüğü gibi şeriat gene ortaya çıkmış, bir gelişimi önlemek için şeriatin vizesi istenmiştir. Mustafa Kemal bunu gördüğü içindir ki encümende sert ifadeli bir konuşma yapmıştır. Bu konuşma devrimci meclisin amaçlarını belirtir, kesin hükümler taşıyan bir konuşmadır. Nutuk 1962 sayfa 690. Atatürk konuşmasında hakların zorla alınacağını belirtmiş ve Osmanlı monarşisini gasplıkla itham etmiştir. Şimdi millet hakkını istemektedir. Milli hükümet bu hakkı alacaktır. Teokrasi ve monarşiye bağlı olanlar istese de istemese de alınacaktır. Gerçek kesin karar bu kişilere usulü veçiyle anlatılacaktır. Fakat belki bazı kafalar kesilecektir. Mustafa Kemal bu konuşması ile kurulan ve muasır medeniyet seviyesine yükselmeyi amaç belirleyen bir milletin nazari, iptidai, dini fikirlerle vakit kaybetmeye vakti olmadığını belirtmiş olmaktadır. Milli hükümet artık şeriatin siyaset prensipleriyle ilgili değildir. Din, devletin temel organlarında söz sahibi olmaktan fiilen çıkmıştır. Öyleyse bir siyasi davranışın siyasete uygunluğunu aramaya ihtiyaç kalmamıştır. Atatürk'ün amaçlarını kesin surette açıklayan bu konuşması üzerine Ankara mebusu Hoca Mustafa Efendi söz almış, kendilerinin meseleyi başka yönden incelediklerini, açıklamalı üzerine tenevvür ettiklerini belirtmiş ve encümen saltanatın kaldırılması konusundaki karar suretini bazı değişikliklerle kabul etmiştir. 10. ayrımın sonu sayfa 153.